Ayrım 25, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 213. Bir de huzursuz bacak sendromu var. Nerontin veya gabapentin aslında epilepsi ilacıydı. Pfizer şirketi ilacın antidepresan olarak huzursuz bacak sendromu içinde reçete edilmesini sağladı. Bu ilaç ABD'de mahkeme konusu oldu. Çünkü paranın önemli bölümünü ABD'nin en büyük sigorta şirketlerinden Kaiser Foundation Health ödüyordu. Mahkemeye gittiler ve dediler ki Pfizer yüzünden 90 milyon doları boşa harcadık. İddialarına göre Pfizer, hekimleri Nerontin kullanmaya teşvik etmek için yasa dışı işler yaptı. Ayrıca insanları kandıran reklam ve pazarlama yürüttü. Asıl vahim olan ilaç yüzünden intiharlar, ölümler yaşanmasıydı. Pfizer 2004 yılında 430 milyon dolar, 2009 yılında ise 2.3 milyar dolar ceza ödedi. 2009 yılında ne oldu dersiniz? FDA, Nerontin dahil olmak üzere bazı antikonvülsan ilaçları kullanan hastalarda intihar düşüncesi oluşturduğu için uyarı yayımladı. Bipolar bozukluğu olan hastalarda bu ilaç intihar düşüncesi oranını iki katına çıkarıyordu. Bu ilaç ABD'de 2016 yılında 44 milyon kutu tüketildi. Yani insan sahipsiz, küresel şirketler istediklerini yapıyor, dünyayı parmağında oynatıyorlar. Öte yandan İngiliz medyasında Sertralin adlı antidepresan reçetesi yazılan 17 yaşındaki Reese Burrows'un parkta ölü bulunması gibi haberlerin sayısı artıyor. Oysa İngiltere'de 2004 yılından itibaren çocuklara ağır antidepresan ilaçların yazılması durdurulmak istendi. Londra Üniversitesi tarafından 2000 ile 2002 yılları arasında yapılan istatistik çalışması, İngiltere'de çocuklara antidepresan reçetesi yazılmasının %68 oranında arttığını ortaya koymuştu. Değişen bir durum olmadı. Geçen yıl BBC'nin File on Four programında yayınlanan verilere göre doktorların İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da son 3 yıldır çocuklara daha fazla antidepresan reçete yazdıkları ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre en hızlı artış 12 yaş ve altındaki çocuk hastalarda görüldü. Antidepresanların yan etkileri ortaya çıktıkça Amerikan halkının da tepkisi büyüdü. FDA bile toplantılar yapmak zorunda kaldı. Washington Holiday Inn Otel'de Şubat 2004'te yapılan toplantıda Tom Woodward Üniversite'ye giriş için endişelenen kızı Julie'ye depresyon teşhisi konulup sertralin ilacı verildiğini ve bir süre sonra kızının evin garajında kendini astığını söyledi. Evet, kuşkusuz intihara götüren sebepler çoğunlukla karışıktır ama bu ilacın etkisi yoktur demek de mümkün değildir. Ki bu tek vaka değildi. FDA araştırmasına göre bu tür ilaçlar sonucu intihar etme eğilimi %2 ile 4 arasındaydı. FDA'nin hep küresel ilaç şirketleri lehine karar verdiğini bilmeyen yok. Rakamların yüksek çıkması da olası. Görüşüne başvurulan Florida Üniversitesi'nden Mark Hudak, FDA'ya çocuklara ağır depresyon ilaçlarının verilmemesi için ısrar edenlerden. Ufak tefek sağlık sorunları olmasına rağmen bu ilaçlar nedeniyle korkunç sonuçlara katlanmak zorunda kalmış insanlar var. Çocukların yaşamları tartışılırken üretici ilaç şirketleri neyin peşinde? Malum antidepresan Zoloft yani sertralin, Pfizer şirketinin ürünü, FDA tarafından 1991 yılında onaylandı. 1996'da en sık reçete edilen antidepresan oldu. Sertralin sadece 18 yaş ve üstü yetişkinlerde kullanım için onaylıydı. Fakat FDA 2002 yılında 6 yaşından büyük çocukların ağır takıntılı yani OKB ile tedavisinde kullanılmasına izin verdi. FDA'nin gerçek yüzü budur. İngiltere buna karşı çıktı. Tartışmalar sürerken Pfizer şirketinin Zoloft patent hakkı 2006 yılında bitti. Pfizer o dönem bu ilaçtan 30 milyar dolar gelir elde etmişti. Artık pazara jenerik ilaçlar girecekti. Ve birden Kaliforniya'da Laura Plumlee ve kimileri Pfizer şirketi aleyhine dava açtı. Şirket bizi kandırdı. Zoloft ilacının tek bir yararını görmedik, etkisizdi. Zoloft ile yalancı hap placebo arasında fark yok. Zaten Pfizer bunu biliyordu. Zoloft ile yapılan ilk çalışmalar negatifti, hatalıydı. Pfizer bilinçli olarak ilaç prospektüsünü tüketici ve doktorları yanıltacak şekilde yazdırdı. İlaç hakkında çıkan makaleler, seçilmiş datalar para verilerek yapıldı. Televizyonlarda kandırıcı reklamlar kullanıldı. Pfizer haksız yere milyarlarca dolar kazandı. ABD'de böyle binlerce dava var. Ama bu davanın özellikle zamanlaması dikkat çekiciydi. Pfizer ilacı hakkında şüphe uyandırarak rakiplerinin jenerik ilaçla pazara girmesini mi engellemeye çalıştı? Çünkü bu davanın duruşmaları hiçbir zaman Zoloft ilacı hakkında olmadı. Tek konu zaman aşımı meselesiydi ve dava zaman aşımı nedeniyle düştü. Bu süreçte ilacın jenerik üretimine diğer şirketler cesaret edemedi. Pfizer kasasına biraz daha para koydu. Dipnot, konu açıldı, bir örnek vermeliyim. Patent meselesi mühim, onu anladık da jenerik de önemli. Şöyle, Avrupa Birliği antitrust yasalarını ihlal ettiği için Servier, Unichem, Mylan, Teva, Kirka ve Lupin adlı 5 jenerik firmaya 427.7 milyon avro ceza kesti. Çünkü dünyada ikinci en büyük Fransız ilaç şirketi Servier'in çok satan tansiyon ilacı vardı. Perindopril, Coversil. Bu ilaç 2006 ve 2007'deki yıllık satışı 1 milyar doları aşarak şirketin en çok satan ürünü oldu. Patent süresi bitince Fransız Servier diğer şirketlerle anlaşarak ucuz jenerik ilaç çıkmasını engelledi. Ceza bundandı. Karşınızda yine Rockefeller. Say, göz göre göre neler oluyor? 20. yüzyılın başında yeni bulunan tüberküloz ilacının veremli hastalar üzerinde yaptığı mutluluk verici etkiyi gözlemleyen hekimlerden esinlenen ilaç firmaları, bu yeni tüberküloz ilacının insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren, serotonini yükselten etkisinden hareket ederek serotonin düzeyinin depresyon adlı hastalıkta düşük olduğu savını ortaya attı. Antidepresan. İmipramin etkin maddeli tofranilin üretildiği 1951 yılına kadar bu isimde hastalık yoktu. Bu ilacın etkisinden yola çıkılarak depresyon adlı hastalık üretildi. Önceden manik depresif, bipolar bozukluk yani taşkınlık, çöküntü ya da melankoli olarak adlandırılıyordu. 1951 yılında ilk antidepresan imipramin üretildi ve ardından 1960'larda bir iki tane daha bulundu. Asıl şu anda çok yaygın olarak kullanılan antidepresan ilaçların %90'ı 1980'lerde ilk kez kullanıma başlandı. İlk ilaç fluoksetin çıktı, Prozac. Yıllarca çok sattı. Günümüzde en çok kullanılan, en çok satan Cipralex ve Lexapro markası altında satılan escitalopram etkin maddeli antidepresan 2002 yılında onaylandı. 2016 yılında sadece ABD'de 25 milyon reçete edildi. Bunlar yıllar boyu süren bilimsel çalışmalar sonucu bulunmuş ilaçlar değil. 3-5 hayvan deneyi yapıldı ve ardından piyasaya sürüldü. 20 yıllık bir ilacın kullanımının uzun vadeli ne gibi olumsuz sonuçlar doğuracağı bilinemiyor, tahmin ediliyor. En sık kullanılan ilaçlar bunlar. Büyük risk de burada yatıyor. Ya bunların uzun vadede çok olumsuz etkileri varsa? Örnek vermek şart. Antidepresanlar ABD sivil havacıları tarafından kullanım için onaylanmadı. Sebeplerinden biri de ABD Ulaştırma Bakanlığı sponsorluğunda Eskişehir Gülhane Askeri Tıp Akademisi Havacılık ve Uzay Tıbbı Anabilim Dalı'ndan Ahmet Sen ve Ahmet Akın ile Oklahoma Sivil Havacılık ve Uzay Tıp Enstitüsü Federal Havacılık İdaresi'nden Dennis B. Canfield ve Arvin K. Chotter Reddy'ye yaptırılan çalışmaydı. Haziran 2007'de açıklanan rapora göre 1990-2001 yılları arasında meydana gelen 61 pilotaj hatalı sivil havacılık kazasında pilotlarda 4 SSRI yani escitalopram, fluoksetin, paroksetin ve sertralin bulundu. Bu pilotların depresyon dahil diskalifiye edici psikolojik koşullara sahip olup olmadığı ve antidepresan kullanımının bildirilmiş olup olmadığı öğrenilemedi. İnsanı, insanlığı kimler yıkıma götürüyor? Okuduğunuz önceki sayfalarda 20. yüzyılın ortalarına doğru öncelikle ABD'de tanımlayıcı psikiyatrinin ağırlığı giderek azaldı. Bunu sağlayan Rockefeller Vakfı oldu. Şaşırdınız mı? Zihinsel hijyen olarak tanımladıkları bu tip disipline Amerika Birleşik Devletleri'nde psikiyatri alanının gelişimi, Rockefeller Vakfı'nın hedefi ve finansmanı ile büyük ölçüde gelişti diye destek verdiler. Amerika'da psikiyatrinin üniversite bölümleri ya yoktu ya da kalitesizdi. Psikiyatri yalnızca en ciddi zihinsel sorunların incelenmesiyle ilgilendi. Daha yaygın ve ince olan zihinsel bozukluklara, bu gibi rahatsızlıkları olan kişilerin toplumla nasıl ilişkilendiğine veya beden ile zihin arasındaki etkileşime çok az önem verilmişti. Bu keşfedilmemiş çalışma alanları vakfın tıp bilimleri ana bilim dalı başkanı Dr. Alan Gregg'i büyüledi. Hem akademik hem de pratik sonuçlarla gerçek bir çalışma yapma fırsatı buldu. Vakıf kayıtlarına göre psikiyatriyi desteklemek için yapılan Rockefeller'ın stratejisi 3 ayrı hedefi içeriyordu. 1931-1944 yılları arasında tıp fakültelerinde psikiyatri öğretimini müfredata aldırmak. 1940'lı yıllarda anahtar araştırma merkezleri inşa etmek, hastanelere, okullara, mahkemelere ve sosyal hizmetlere psikiyatrik uygulamaları sokmak. Dipnot, bizim ülkemizde psikiyatri bölümü ilk kez Türkiye'nin ikinci üniversitesi olan Ankara Üniversitesi çatısı altında 1945 yılında açıldı. Profesör Doktor Rasim Adasal, Ankara Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği'nin başına geçti. 1963 yılında ise İstanbul Tıp Fakültesi'nde yeni bir yapılanmaya gidilerek psikiyatri ve nöroloji klinikleri nöropsikiyatri adı altında birleştirildi. Cerrahpaşa Hastanesi içinde bir psikiyatri kliniğinin açılması kararlaştırıldı. Daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin psikiyatrik kliniği olacak olan yeni kliniği Doçent Doktor Ayhan Songar, Adnan Ziyalar ve Oğuz Arkonaç beraber kurmuşlardı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir ruh sağlığı müdürlüğü yoktu. İlk kez 1968-72 yıllarını kapsayan ikinci 5 yıllık kalkınma planında yer verildi. Bir dönem Türkiye'ye de gelen Dr. Gregg neler yapmıştı? Onun 10 yıl süren liderliği altında Rockefeller Vakfı, Chicago, Yale ve McGill Üniversitesi'nde Nöroloji Enstitüsü'nde psikiyatri bölümleri kurdu. Harvard, Duke, Tulane ve Washington üniversitelerinde öğretimi destekledi. Tarihteki ilk psikomatik tıp birimi 1934 yılında, aynı zamanda liaison kavramını da ilk tarif eden Edward Billings tarafından Colorado General Hospital'da psikiyatrik liaison bölümü ismiyle kuruldu. Bunu takiben Massachusetts General Hospital, Johns Hopkins Hospital, University of Rochester Hospital ve New York Mount Sinai Hospital'da psikomatik tıp servisleri inşa edildi. Buna ek olarak yurt dışında Maudsley Hastanesi'nde öğretim ve araştırma fonu sağlandı. Londra'da bulunan Queen's Square Hastanesi için yeni bir bina finanse edildi vesaire. Böylece psikomatik tıp, psikobiyoloji teşhisi koydu. Zihinsel kaynaklı problemler, beden sorunudur, gelsin ilaçlar. Bunun mucidi kuşkusuz Rockefeller idi. Tanı enflasyonu nereden çıktı sanıyorsunuz? Yıl 1952, psikolojiyi kliniğe hapseden Rockefeller destekli Amerikan Psikiyatri Birliği, yani American Psychiatric Association, APA tarafından hazırlanan Ruhsal Bozuklukların Teşhis ve İstatistikler El Kitabı, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM, ruh hastalıkları tanımını genişletti. Dünyada pek çok psikiyatrist bu el kitabına bakarak hastalarına ilaç reçete ediyor. Öyle ki 1952'de yayınlanan ilk kılavuz rehber kitabında 108 tanı kategorisi bulunurken 1980 yılında yayımlanan 4. versiyonunda 410 tanı kategorisi vardı. 2013'teki 5. kılavuzda tanı sayısı 2'ye katlandı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hekimler, psikiyatristler hazırlanan hastalık çizelgesine, kılavuz kitaplara bakıp 5 dakikada teşhis koyup ilaç yazıyor. Dipnot, Türkiye'de 2500 psikiyatr var. Bunların %80'i psikoterapi uygulayamıyor. Çünkü bu hekimler devlet hastanesinde çalışıyor. Yani hastaya 5-10 dakika ancak ayırabiliyor. Psikoterapi uygulamak için hastaya en az 45-50 dakika ayırmak gerekir. Diğer yandan ülkemizde 15 bin psikoloji mezunu var. Bunların ise sadece 700'ü klinik psikolog. Onların da hepsinin psikoterapi eğitimi yok. Dolayısıyla Türkiye'de hastaların psikoterapiye ulaşma şansları yok denecek kadar az. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye Avrupa içerisinde nüfusuna oranla en az sayıda ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına sahip ülke. Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede 100 bin kişiye ortalama 16.8 psikiyatri uzmanı düşerken aynı oran Türkiye'de 3.8 civarında. Buna ek olarak Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede 100 bin kişi başına 72.9 psikiyatri hasta yatağı düşerken aynı dönemde Türkiye'de bu oran 6.1 civarında. Yıllar sonra psikiyatristlerin tanı çizelgelerine göre hareket etmesi nihayet dikkatleri Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından hazırlanan Ruhsal Bozuklukların Teşhis ve İstatistiksel El kitabı üzerine çekti. Öğrenildi ki bunu hazırlayan bilim insanların çoğunun ilaç firmalarıyla ciddi bağlantıları vardı. L. Cosgrove, S. Krimsky, M. Vijayaraghavan, L. Schneider tarafından 2006 yılında yapılan Uzmanlar İlaç Şirketi ilişkisi araştırmasına göre Amerikan Psikiyatri Birliği'nin ilk kez 1952'de yayımlandığı ve geliştirilmiş 6. baskısını yaptığı Diagnosing and Statistical Manual of Mental Disorders isimli el kitabının 170 yazarının 95'inin şizofreni ve duygu durum bozuklukları ile ilgili ilaç şirketleriyle bağlantısı vardı. Tiksintiyle istifa. Balık baştan kötü kokuyordu. Alan F. Schatzberg, profesör, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Başkanı. Psikiyatrik Araştırmalar Dergisi, Journal of Psychiatric Research, Genel Yayın Yönetmeni. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin başkanı. Depresyon konusunda yaptığı araştırmalar ve tedavi çalışmaları birçok ulusal ve uluslararası ödülü almasına sebep oldu. Evet, karşınızda değerli bir bilim insanı var değil mi? Hayır, karşınızda bir tüccar var. Şöyle, Corcept Therapeutics Incorporation. Psikiyatri hastalıklarının tedavisi için ilaçlar üreten ABD şirketi, Profesör Schatzberg, Stanford Üniversitesi'nden meslektaşı Joseph K. Belanoff ile şirketi 1998'de kurdu. Resmi belgelerde hissesinin 100 bin dolar gösterdi. Business Week dergisi rakamın 6 milyon dolar olduğunu ortaya çıkardı. Paranın kaynağı neydi? Sadece bu değil. Kürtaj düşük ilacı Mifepristone'un pazar payını arttırmak için Amerikan Psikiyatri Birliği Başkanı Forson'u kullanarak kılavuza depresyona iyi gelir diye yazdırmıştı. Bunlara rağmen görevini bir müddet daha sürdürdü. Şirketinin değerini ise 2018 yılında 275 milyon dolara çıkardı. Yani kılavuz kitabı hazırlayan Amerikan Psikiyatri Birliği'nin başkanı aynı zamanda ilaç şirketi sahibiydi. Bunlar kolesterol yalanları gibi depresyon konusunda da neler demedi ki? Bilim dünyasını alt üst edecek buluş diye 1996 yılında şunu söylediler. İnsanlarda depresyon geni var. SLC6A4 geni bulunan kişilerde depresyona girme oranı çok yüksek. Yani depresyon kalıtsaldı ve bu riskin önüne geçmek için de hap yutmak lazımdı. 443 bin insan üzerine yapılan çalışma 2019 yılında açıklandı. Böyle bir gen yok. Harvard mezunu psikiyatrist Dr. Lauren Mosher, dünyada psikoloji tarafından otorite kabul edilen Amerikan Psikoloji Derneği APA üyeliğinden tiksinti içinde istifa ettiğini açıkladı. Psikiyatri neredeyse tamamen ilaç şirketleri tarafından satın alındı. Doktor Mosher'ı en çok rahatsız eden bu çirkin işbirliğinden ziyade bu kirli ilişkinin psikiyatrinin uygulanışı üstündeki yıkıcı etkisiydi. Hemen her yerde hekimlerin insanları sosyal koşulları içinde bir bütün olarak görmemeleriydi. Psikiyatrinin daha soylu bir varoluş sebebi olduğunu düşünüyordu. Toksik zehir kimyasalların geniş çaplı ve yanlış kullanımına devam eden mesleğinde daha fazla kalmak istemediğini söyledi. Sonra çağrı yaptı. Para, politika ve bilim konularında gerçeğe dönün. Her birini oldukları gibi gösterin, dürüst olun. Her yeni kılavuz el kitabı çıktıktan sonra yeni hastalıkları hiç sorgulamadan kabul edip reçete yazanlara karşı Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Brezilya ve Belçika'da Stop DSM hareketi 2011 yılında kuruldu. Hareketin öncülerinden psikiyatrist Prof. Gerard Pommier 2014'te Paris'te meslektaşlarına şöyle seslendi. Günlük hayatın sorunlarının hastalığa dönüşmesinin, hatta aşkın ve matemin bile hastalığa dönüşmesinin ve sadece bizi değil, kamu yararını da ilgilendiren yanlış tanıların zararını göstermeyi düşündük. Hiçbir bilimsel kanıt içermeyen ve gittikçe daha karmaşık ve istilacı vahşi bir ormana benzeyen bu epidemiyolojik el kitabıyla ne öğrencilerin iyi bir eğitim alabileceğine ne de eğitmenlerin iyi bir formasyon verebileceğine ikna olduk. Şehirlerdeki doktorların ilaç dağıtıcısı ve ilaç temsilcisi rolüne indirgendiğini, çünkü her yerde hastalık gören bu el kitabının insanı korkuttuğunu düşündük. Bu politikanın bitmesi gerektiğini düşündük. Geri döndürülemez yıkım riskiyle karşı karşıya olduğumuzu fark etmekte geç kaldığımız bir gerçek. Önceleri epidemiyolojiye göre hazırlanmış zararsız bir sınıflandırma, sosyal güvenlik kurumlarına ve finansal tahminlere göre bir kodlama ile uğraştığımızı zannettik. Ama bunun her türlü farklı düşünme, tedavi etme, tedavi eğilimi, araştırma yapma biçimini boğmak isteyen hegemonyacı bir teşebbüs olduğunun farkına varılması şarttı. İlaçlara karşı değiliz ve açgözlü olmasalardı laboratuvarlarla müttefik olabilirdik. Bizler makine değiliz ve bugün ruhsal acıyı açıklayan organik nedenlerin hiçbir bilimsel kanıtı yok. 25. ayrımın sonu. Sayfa 222.